Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de son zamanlarda enflasyon yıllık bazında %36.1 oranında artarak vatandaşların fakirleşmesine yol açmıştır. Ekonomik durumdan dolayı şimdi Türkiye'de AK Parti hükümetine yönelik bazı itirazlar, tepkiler var. Şimdi sokağın nabzına da baktığımızda vatandaşlar bunu sıkça dile getiriyorlar. Üstelik AK Parti'ye muhalif siyasi kesim ise Türkiye'de erken seçimin derhal yapılmasını ve bunun bu bunalımdan ve bu krizden çıkmanın tek yol ve çözüm olduğunu vurguluyorlar sevgili dinleyicilerimiz. Ancak son haberlerden de aldığımız bilgilere göre AK Parti hükümeti erken seçimin düzenlenmesine karşı çıkıyor ve zamanında seçimlerin düzenlenmesini söylüyor. Şimdi acaba bu durum Türkiye'yi ve özellikle AK Parti yönetimini nereye götürür ve özellikle seçimle ilgili olan talepler Türkiye gündeminde nasıl analiz edilmeli? Biz bugünkü sohbetimizde bu konuyu gözden geçirmeye çalışacağız. AK Parti'nin siyasetiyle ilgili sizleri bu durumu analiz etmede bilgilendirmeye çalışacağız değerli dinleyiciler. Siyasi meseleler uzmanı Sayın Ferşit Bakiryan bizimle birlikte bugün. Sayın Ferşit Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Türkiye'yi yakından takip eden bir uzman olarak özellikle son ekonomik durumdan hareket edecek olursak bu özellikle seçim üzerinde vurguların artmasını duyuyoruz haberlerde. Şimdi bu seçim meselesini AK Parti sizce niye böyle karşılıyor? Niye böyle tepkiyle karşılıyor aslında? Sayın Erdoğan'ın son açıklamasında muhaliflerine yönelik bir uyarı nitelikte mesaj vardı. Siz bu durumu nasıl okuyorsunuz efendim?
Hemen izah edeyim. Bakın bu enflasyon dediğiniz yani hayat pahalılığı, gıda kıtlığı ve sıkıntısı tüm dünyada var. Yani sadece Türkiye'de değil. Fakat Türkiye'de farklı cereyan ediyor. Nitekim muhalefetin elinde 20 yıldan sonra çok güçlü bir koz geçti. Yani muhalefet şu anda böyle bir imkanı sahip oldu ki eskiden sahip değildi. Ama şu anlama gelmiyor ki eğer muhalefet bugün itibariyle siz şu andaki mevcut hükümete muhalefet eline verirseniz ekonomi düzeltebilir. Çünkü ekonomi yılların içerisindeki tahribattan dolayı bu noktaya geldi. Örnek söylüyorum. Yani şimdi biliyorsunuz Sayın Erdoğan kendisi bu anketlere çok ilgilenen bir lider. Yani böyle ender siyasi liderler var ki her gün belki anketlere ilgileniyor. Dolayısıyla evet. Tayyip Erdoğan'dan daha iyi bu konuyla ilgili ki ne kadar halkın nebzinde şu anda AK Parti oylarının düştüğü ya da yükseldiğinden kendisinden iyi bilen yok. Gerçekten takip ediyor. Diğer partilerde yavaş yavaş bunları şu anda öğreniyorlar. Fakat şöyle bir konu var. Dikkat edin. Bugünlerde anayasaya aykırı bir takım eylemler başvardı Türkiye'de. Örnek söylüyorum. Mesela Sayın Erdoğan sonuç itibariyle Türkiye layık bir cumhuriyetidir yani anayasaya göre ama Sayın Erdoğan diyor ki biz NASA göre hareket edeceğiz. Yani İslami kurallarına göre hareket edeceğiz. Yani bu muhalefete göre bu biraz şeydir. Yani anayasaya aykırıdır. Örnek söylüyorum. Bu en son enflasyon dediniz bu TL mevduatı, korumalı mevduat, yeni teknokrasi ile birlikte Sayın Nurettin Nebati, Tayyip Erdoğan kendisi bunu getirdi. Yani Merkez Bankası'nı defalarca başkanları değiştirdikten sonra şu anda Nurettin Nebati ile bir şey yürütüyorlar. Bunların yürüttüğü şey şu, diyor ki ortodoks ekonomiden çıkıp da heterodoks ekonomiye başlayacağız. Yani statükocu olmayalım, yeni bir ekonomi modeli. İlk etapta hatırlarsanız Sayın Erdoğan kendisi buna diş güç diyordu. Sonra Nebati Bey dedi ki bu diş güç değil dedi. Sonra dediler ki bu Çin modeli olacak. Yani Brezilya'da Çin modeli olacak. O da olmadı. Şu anda Türk modeli diyorlar. Hatta birçok ekonomik uzmana göre model yok. Yani ekonomide hiçbir model yok. Çünkü dünya bir entegredir. Yani bizim ekonomimiz başka yan komşumuzdan bağımsız değil ki. Ekonomiler birbirine bağlıdır. Sonuçta siz dünyayla alışverişiniz var, ihracatınız var, ithalatınız var. Ama bir takım farklı şeyler Türkiye'de cereyan etti. Örnek söylüyorum. O kadar muhalefet ve iktidar arasındaki söylemler arasındaki fark ortaya çıktı ki hangisine inanacaksınız diye güç. Gerçekten bir güç oldu. Gerçek anlamıyla söylüyorum.
Yani seçmenler arasında da bir kararsızlığın oluştuğu ve arttığını da siz söylüyorsunuz herhalde.
Aynen. Evet. Şöyle. Mesela ben tahmin ediyorum. Tahmin de gerek yok. Zaten gözüküyor. Sayın Erdoğan şu anda biraz dindar kesim. Yani o eskiden Fethullah Gülen'in yanlısı olan sonra FETÖ terör örgütünün dönüştükten sonra bir takım Fethullahçılar zaten biraz şöyle söyleyeyim kararsız oldular oy vermek için. Dolayısıyla onları bir şekilde bu İslami söylemlerle birlikte onları çekmeye çalışıyor. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz HDP partisinin bir nevi de kapanma davası var. MHP bunu destekliyor. Mustafa Seçici bunu destekliyor. Sayın Erdoğan kendisi bunu istiyor. Dolayısıyla Kürt seçmenin de oylara da onlara ihtiyacı var. Kürt seçmen oyları zaten biliyorsunuz seçimin neticesini belirleyebilir. Hatta değiştirebilir. O bakımdan dikkat edin ki şu andaki oynanan oyunlar ya da çalışmalar farklıdır. Örnek söylüyorum. Hatta Atatürk'ün çizgisinden gelen bir CHP partisi şu anda bakarsınız ki onlar da biraz dinsel eylemler, dinsel kavramlar üzerinde oynamaya çalışıyorlar. Yani herkes bir oy peşinde.
Tahran Radyosu.
AK Parti 19 yıl bir iktidardaydı.
Evet.
Tek başına iktidara geldi. Bu sefer bir ittifak yani sonuçta Cumhur İttifakı olarak seçime girecek. Yani bir ittifakın olmasını gerek duydu. Yani oyların kendisince düştüğünü de biliyor. Bir ittifak. Yani herhalde bu ittifak Cumhur İttifakı, MHP, Mustafa Destici'nin bağlı bulunduğu partisi ve AK Parti'den olacak bu ittifak. Karşı tarafta Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nın kalabalığı daha fazladır. Fakat şöyle bir tablo biz yani çizebiliriz. Eğer anketler bugünkü AK Parti durumuna %40'tan fazla yani %40-45 arasında bir oy göstergesi olsaydı hemen bunlar erken seçime girerlerdi bugün. Ve dolayısıyla oylara kazanıp tekrar hükümete devam ederler. Dolayısıyla anketler farklı gösteriyor. Fakat şu andaki anketler çok dengesiz. Yani bugün örnek söylüyorum. Dolar düştüğü zaman siz anket yaparsanız AK Parti lehine olur. Dolar yükseldiği zaman yaparsanız aleyhine olur. Yani bu artık anketlere de ben tahmin ediyorum ki Sayın Erdoğan da bu anketlere artık yani biraz fazla güvenmiyor. Yani artık dikkat edin çünkü AK Parti içerisinde de zaten bazı söylentiler var. Mesela bu şu andaki mali politikası. Diyorlar ki bunun şu andaki yaptığımız yani bu yaptığımız şu andaki politika çizgisi, mali çizgisi dünyada eşi benzeri yok. Hatta biz düşünüyoruz eğer bu hakikaten cevap verirse Sayın Erdoğan bir belki bir Nobel ödülüne layık olabilir. Yani böyle evet. İlk defa dünyada böyle bir şey yaptı. Dolayısıyla dikkat edin bu enflasyon ve faiz meselesi. Çünkü faiz onlar nasıl göre haram diyorlar ama faiz şu anda ramajda ve faiz var. Türkiye'de faiz kalkmadı.
Evet.
Duruyor. Ama burada dikkat edin birkaç kitle faizden dolayı zor durumda. Bir çiftçi yani tarım şu anda bir desteğe muhtaç. Desteğe muhtaç. Yani AK Parti hükümeti şu anda bu tarımı destek vermezse çiftçinin oyu zaten herhangi bir şekilde AK Parti'ye geçmez. Türk meselesi. Kürt meselesi sadece Kürt'ten ibaret değil. Biz ırktan konuşmuyoruz. Büyük kocaman bir bölge var. Bölge içerisinde de sonuç itibariyle bir ekonomik kalkınma gerekiyor. Yani siz orada yatırım yapmanız gerekiyor.
Evet.
Yani sadece biz burada ırktan bahsetmiyoruz. Bir, ikincisi de, üçüncüsü de pardon, bu dindar kesim. Dindar kesimin elinde bazıları kimisi de para var, kimisi de yok ama sürekli Sayın Erdoğan yastık altındaki paralardan bahsediyor.
Evet.
Altınlardan bahsediyor. 5000 ton altın yastık altında olduğunu da bahsediyorlar. Bunu da sürekli biliyorsunuz mevzuat değişikliği yapıyorlar. Ve mevzuat değişikliği vasıtasıyla buna bir şekilde ekonomiyi kazandırmaya çalışıyorlar. Bu kötü bir şey değil. Ben tahmin ediyorum yani bu olursa ne kadar halkın bir kendi iktidarının güvendiğini göstergesi olur. Ama bu olmuyor kolay kolay.
Aynen.
Yani bir takım garantiler veriyorlar ama hala o kadar mevduat yükselmedi. Anlatabiliyor muyum? Yani
doğru.
Düşünün ki hatta İran ekonomisi bile şu anda yastık altında, burada para yok mu İran'da? İran'da da var, fark etmez, her yerde var.
Evet.
Ama bizim gibi ülkelerde, Orta Doğu ülkelerde daha fazla var.
Evet.
Yani insanlar şöyle söyleyeyim yani benim yastık altında olsun, elimde olsun bankadan daha iyi. Çünkü bir takım bankalar belli dönemlerde battı ve o güven sarsıldı. Ekonomi evet. güveni Orta Doğu'da yok.
Doğru.
Yani hangi ülke olursa olsun. Dolayısıyla millet tercih ediyorlar ki bu para bizde kalsın. Devlet de sürekli yani şu andaki yeni teknokrat Nurettin Nebati Bey bu heterodoks daha doğrusu ekonomi yöntemiyle bir şekilde onlara kazanmaya çalışıyor. Dikkat edin mesela 500 bin dolarlık bir yatırım yaparsanız vatandaşlık alırsınız. Yani bunlar da gündeme oldu. 250 bin dolarlık bir ev alırsınız, gayrimenkul alırsınız, ona da vatandaşlık veriyorlar. Orada yatırım mesela bunlar. Yani sonuç itibariyle Türkiye bir nevi de bu parayla çekmeye çalışıyor. Bu şu anlama gelir. Ya Türkiye ilerleyen zamanlarda dış dünyadan, dış sermayeden bağımsız bir şekilde hareket etmeye çalışıyor. Yani gerçekten bunu Tayyip Erdoğan gerçekleştirebilirse onun gerçekten Nobel ödülünü vermesi gerekiyor.
Evet.
Ama olmuyorsa bambaşka bir şey. Fakat bunun olasılığı için bir takım çalışmalar yapmak lazım. Yani şöyle bir düşünün. Biz ikimiz arasında aramızda biz bunu konuşabiliriz. Bir, peki siz 225 milyar dolar ihracat yaptınız ve rekor kırdınız. Gerçekten büyük bir rekor. Yani,
evet.
Biz de gurur duyduk. Yani böyle bir ülke bu kadar ihracat. Ama bunun %70'i ithal. Yani siz bu paranın %70'ini ithalat yapıyorsunuz. Ama şu andaki yeni kurallara göre yani Nurettin Nebati'nin daha doğrusu yeni ekonomi sistemine göre bir ihracatçı yaptığı ihracatın %70'ini devlete devrediyor.
Evet.
Yani devlete satıyor. Dolayısıyla bir şekilde ona ihraç etmeye çalışıyor. Yani o para uzun vadede yavaş yavaş adamın ya da o kişinin sermayesinden çıkmış oluyor.
Şimdi Sayın Bakırıyan, biz AK Parti ile ilgili şimdi seçim gündemini konuştuk sizinle. Özellikle mesela ekonomik krizin ne kadar bu konuda etkili olup olmadığını da siz çok güzelce izah ettiniz. Şimdi buradan hareketle acaba AK Parti eski AK Parti olabilmek için neler yapmalı? Yani imajı ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Bunu biliyoruz. İster ekonomiden etkilenmek olsun, efendim Amerika ile dış politikasında yaşadığı sorunlar olsun veya bağımsız bir politika izleyemediğinden doğsun. Şimdi AK Parti'nin imajının onarılması sizce neye bağlı? Yani kendisini yükseltmesi için diğer partilere karşı kendisinde bir galibiyet duygusu uyandırması için neler yapmalı acaba?
Hemen izah edeyim. Bakın siz Sayın Erdoğan'dan başka birisinden umut ya da medet duymayın, beklemeyin. Yani eğer bir AK Parti'nin onarımı gerekir ise Sayın Erdoğan kendisi yapacak. Gerçekten başka bir kişi yok orada. Yani orada bakarsınız. Yani şu anda bile yani Avrupa Birliği'nin fikrine baktığımız zaman bir erken seçim gibi bir onların için bir tablo yok. Çünkü neden yok? Çünkü karşısında duran biri yok. Dikkat edin Sayın İmamoğlu yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yakın zamanlarda hakkında bir takım suçlamalar oldu. Doğru ya da yanlış bilmiyorum. Onun bir yargı süreci var. Ama bir nevi de ona düşürmeye çalışıyorlar. Örnek söylüyorum. Kendi dediğine göre. Ama Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Dedi ki bunu yapmayın. Siz bunu kahraman yaparsanız zaten bir sonraki Cumhurbaşkanı kendisi olacak. Yani konu şu. O kadar değişken oldu ki her şey. Ama bir konu daha tekrar buna değinmek istiyorum. Bakın dünyada bir küresel bir enflasyon var. Gıda sıkıntısı var. Bugünkü AK Parti onarılmış hale bile eski AK Parti'ye dönemez. Dünya değişti. Yani siz AK Parti'den bir mucize beklemeyin. Yani fark etmez. Hangi parti gelirse gelsin. Yani o kadar hayat pahalılığı, ekonominin şu anda çöküşü gündemde olduğu gibi hiç herhangi bir parti bunu yapamaz. Ama AK Parti'nin tek şansı şu. Mustafa Destici'yi Sayın Devlet Bahçeli ve kendisiyle kurulacağı ittifak, o Cumhur İttifakı şu anda bile yani eğer ne kadar oylar bile yani anketlere göre düştüyse bile bence kafa kafa gidiyor. Ama neye göre? Şu anda biz karşı tarafta bir Milli İttifakımız var. Ama Milli İttifakın şu anda aday belli değil ki. O aday gündeme geldi takdirde Sayın Erdoğan hamlelerini yapacak. Bence şu anda birkaç hamle yapmadı. Ama dikkat edin Sayın Erdoğan şu anda bugünlerde ekonomi üzerinde çok duruldu. Yani bir nevi de o paraları çekmeye çalışıyor. Çünkü dıştan bir yardım gelmeyeceğini biliyor. Çünkü bakın Biden, Amerika Cumhurbaşkanı seçim kampanyası esasında dedi ki ben Sayın Erdoğan'ı yok edeceğim. Böyle bir ifade kullandı. Hatta evet. dedi ki bunu CHP ile birlikte yapacağız.
Evet.
Bir, Rusya meselesi. Eğer Rusya, yani Ukrayna ve Rusya, NATO daha doğrusu arasında herhangi bir çatışma olursa taraf kimdir? İster istemez Türkiye NATO üyesi taraf olacak. Yani Rusya'nın karşısında olacak. Orada da destek gelmeyecek. Evet. Avrupa Birliği zaten destek vermez. Çünkü Avrupa Birliği anayasanın 90. maddesine göre şu anda Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi insanlara orada hapisten çıkarılmasını istiyor. Yani bir nevi de Türkiye yargısına güvenmiyor. Yani Sayın Erdoğan bir nevi de yalnız kaldı. Bir, Suudi Arabistan'da zaten bir ilişkisi yok. Mısır'da normalleşmeye girdi. Fakat şu anda dikkat edin, doğuya doğru bir normalleşme süreci var. Yani Ermenistan'la ayın 14'ünde biliyorsunuz Cuma gününde ilk defa iki temsilcisi karşı karşıya gelip de konuşacaklar. Bunlar AK Parti iktidarı için bir şeydir, avantajdır. Bunlar avantajdır. Örnek söylüyorum. Bir milliyetçi hareketi için o Kafkas'daki, Karabakh'taki zaferi de onlar için de aynı şekilde. Savunma sanayisindeki hamlesi, bu İHA'lar ve SİHA'ların satışı, hatta uçak, bir hatırlarsınız geçen hafta New York'ta mıydı? Bir Amerika'da bir milli evet. yerli araç sergilediler, yani otomobil sergilediler. Bunlar AK Parti için şu anda imtiyazlardır. Fakat tahminimce, çünkü Sayın Erdoğan iyi bir siyasetçi, yani biraz zeki bir siyasetçi. Tahminimce Sayın Erdoğan hamleleri şu ana kadar ne için saklı tuttu? Çünkü karşı taraftan herhangi bir aday belirlenmedi. Aday şu şekilde olabilir. Ya İmamoğlu olacak, ya Sayın Akşener olacak, ya Sayın Kılıçdaroğlu olacak. Örnek veriyorum, ya Mansur Yavaş. Başka bir aday yok. Sayın Akşener bir ifade kullandı. Ben de başbakan olacağım. Bakın biliyorsunuz Türkiye'de şu anda başkanlık, hatta cumhurbaşkanlık sistemi var. Başbakan nasıl olacak? Demek ki bunlar ilk etapta gelir gelmez, eğer karşı taraf kazanırsa seçimi, hemen bir anayasa değişikliği girip de cumhurbaşkanlık sistemine, parlamenter sistemine dönüştürecekler. Yani onların böyle bir radikal bir değişim peşinde. Dolayısıyla ona ne kadar Türkiye destekleyecek, desteklemeyecek. Çünkü bakın liderlik konusunda Türkiye toplumunda bir ilkedir. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten düşünün, Atatürk'ü düşünün. Bunlar lider orada farklı bir şey ifade ediyor. İnsanlar orada lideri seviyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani lider onlar için bir değerdir. Dolayısıyla bu başkanlık sistemi, parlamenter sistemine dönüşürse liderlik kavramı zaten kalmıyor Türkiye'de. Yani 4-5 tane parti birbirine girecekler. Sonuç itibariyle onların arasında biri çıkacak ve başbakan olacak. O bakımdan hala, yani bana sorarsanız hala bugün seçim olursa başa baş gider. Yani AKP'nin şu anda, AK Parti'nin şu anda çok farklı bir imtiyazı yok. Bana göre bazı imtiyazları da saklıyor. Fakat yani imtiyaz olabilecek olaylara saklıyor. Fakat sürekli ekonomi konusunda bu yaptığınız eylem 6 ay sonrası netice verecek. Bu şunu işaret ediyor. En azından 6 aya kadar herhangi bir erken seçim yok demektir. Çünkü eğer bunu ektiyse AK Parti iktidarı bunun meyvesini hiçbir zaman başka tarafa vermez. Dolayısıyla da biçtirmez. O bakımdan erken seçim gibi bir şey şimdilik yok. Hı-hı. Tekrar söylüyorum, eğer AK Parti bugün anket yaparsa ve %45 oy oranı çıkarsa hemen erken seçime girer. Ama o maalesef olmadı. AK Parti açısından da söyledim, maalesef olmadı. Dolayısıyla ben erken seçim şu anda bugünlerde göremiyorum. Nitekim Rusya, NATO ve Ukrayna meselesi olmadan erken seçimin hiçbir anlamı yok. Çünkü orada Türkiye'nin hangi taraf tutacak? Türkiye toprakları Amerika ya da NATO için kullanılacak mı? Türkiye bunu kabul edecek mi? Türkiye halkı bunu kabul edecek mi? Başka yabancı askerlerin ayak basmasını kabul edecek mi? Dolayısıyla bunlar hepsi tehlike. Bakın Jacques Chirac 1997'de aynı şey yaptı. Yani büyük bir riske girdi. Tam Sayın Erdoğan gibi bir riske girdi. Feshetti. Parlamento feshetti. 98'de hemen erken seçime girdi ve kaybetti. Yani o risk orada cevap vermedi. Buradaki Sayın Erdoğan'ın riski ekonomi riskidir. Bu ekonomi riski de cevap vermeyebilir. Yani şimdilik bunu bilmiyoruz. Yani doların şu anda biraz bakarsanız, yani döviz cinsinden kastediyorum, yükselişte. Yani onların dediği çok fazla olmadı. Sadece bir nevi de düştü ama tekrar yavaş yavaş yükseliyor. Çünkü küresel sermaye ve küresel sonuç itibariyle güç her zaman Türkiye'nin ensesinde. Yani buradaki bankalar bile %70'i sermayesi yurt dışından geliyor. Yani Türkiye dışarıdan bağımsız kalamaz. Nitekim Türkiye eğer ihracat yapıyorsa 225 milyar dolar. Turizm itibariyle dışa bağımlıysa o zaman dıştan bağımlı gibi bir şey, bir kavram yok.
Evet.
Dolayısıyla ben şu anda ekonomi nedeniyle, nedenlerden dolayı herhangi bir erken seçim görmüyorum. Çünkü erken seçim AKP'nin hazımatına ve kaybına uğrayacak.
Aynen. Evet hanım. Doğru. Çok teşekkür ederim Sayın Bakırıyan. Bizi kırmadığınız için görüşlerinizden yararlandık. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun.
Bir mukabele, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Ferşit Bakırıyan ile konuştuk. Türkiye'de erken seçim gündemi ve ekonomik kriziyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.